Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Evet, radyonuz TGRT FM'de yayınlanan bir Çınaraltı programından daha hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Sizlerle Çınaraltı programında maziye doğru bir yolculuk yapmayı umuyoruz. Umarız memnun kalırsınız. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin 3 kıtada büyük bir imparatorluk kurmasında en mühim amillerden birisi de ordusudur. Osmanlı ordusu günümüzdeki gibi askeri mükellefiyeti olan vatandaşlardan ibaret değildi. İkiye ayrılırdı. Bir muntazam, daimi, teşkilatlı ve profesyonel bir ordusu vardı. Ordunun diğer kısmı da Anadolu ve Rumeli'de tımarlı sipahilerin kumandanlığı altındaki cebelilerden ibaret eyalet ordusuydu. Birincisine kapı kulu ordusu veya askerleri, ikincisine eyalet ordusu veya askerleri denirdi. Ordunun büyük kısmını eyalet askerleri teşkil ederdi. Az bir kısmını kapı kulu askerleri teşkil ederdi. Yeniçeri diyoruz ama Yeniçeri doğru bir tabir değil. Çünkü Yeniçeri Kapıkulu askerlerinin ancak bir koludur. Savaşta Yeniçerilerin bu muntazam, teşkilatlı olmaları ve profesyonel olmaları savaşların kazanılmasında ve Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılmasında mühim bir amil teşkil etmiştir. 1362 yılında kurulup da gitgide tefessüh etmesi ve nihayet bir zorba ocağı haline gelmesi ve böyle ve bu şekilde 1826 yılında ortadan kaldırılmasıyla tam 462 sene, 5 asra yakın bir tarihi vardır Kapıkulu askerinin. Bu programda Kapıkulu askeri olan Yeniçeriler hakkında bir miktar bilgi vermek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti tarih sahnesine çıktığı sırada devletin yeni yeni teşkilatlanmasına paralel olarak muntazam bir ordusu yoktu. Osman Gazi devrinde Türk gençleri savaş zamanında bir araya toplanarak gönüllü olarak muharebeye katılırlardı. Orhan Gazi devrinde teşkilatta ordu teşkilatında ilk adım olmak üzere yaya ve müsellem isimleriyle bir asker sınıfı meydana getirildi. Bu yaya ve müsellemler asker olarak tespit edilmiş, tayin edilmiş kimselerdi. Ama sulh zamanında çiftinde, çubuğunda hayatını devam ettirirdi. Ama onun dışında kalan zamanlarda talim yapar, harp olduğu zaman da savaşa giderlerdi. Devlet yeni ülkeler fethederek, bilhassa halkı Hristiyanlardan ibaret olan yerleri ele geçirerek gelişirken ordu kadrosunu da geliştirmek icap etti ve sağlam esaslara dayanan bir ordu teşkilatı ortaya koymak ihtiyacı hasıl oldu. Bir taraftan Hristiyan unsurlardan da bu yolda faydalanmak fikri bir takım devlet büyüklerinin zihninde yer etti. Malum bir devletin bütün tebasında zeka ve kabiliyet bakımından işe yarayacak olan kimselerden istifade etmesi icap eder. İmparatorluklar bu esas üzerine kurulmuştur. İşte bu ihtiyaçlar ve bu düşünceler neticesinde Sultan Murat Hüdavendigâr zamanında Kazasker Cendereli, namı diğer Çandarlı Kara Halil Efendi ve Karamanlı Molla Rüstem'in tavsiyesi ve çalışmaları neticesinde asılları Hristiyan çocuklarından ibaret olan maaşlı ve daimi bir asker sınıfının temelleri atıldı. Yeni kurulan ve geniş kadrolu Türk ordusu içinde bir nevi hassa ordusu, yani bugünkü muhafız alayı gibi padişahı korumakla mükellef olan hassa ordusu manzarası arz ediyordu bu asker sınıfı. Daimi olması ve sulh zamanında ekserisinin hükümet merkezinde padişahın hizmetiyle alakalı vazifelerde bulunması sebebiyle bunlara kapı kulu askerleri denildi. Kapı kulu, yani padişahın kapısının kulu manasına geliyor. Kapı kulu askerleri piyade, süvari ve bir de tersane hizmetlerine ayrılanlarla beraber üç kısımdan ibaretti. Ağır piyade, ağır süvari ve tersane hizmetlerine ayrılanlar. Bütün sınıflar içinde en mühimi yeniçerilerdir. Kapı kulu askeri denince akla yeniçeriler gelir ki bunlar yeniçeriler ağır piyade sınıfını teşkil eden askerlerdir. Ve kapı kulu askerlerin ekserisi bunlardandır. Tarihte de rol oynayanlar bu yeniçeriler olmuştur. Kimler kapı kulu askeri olacak? Öncelikle değerli dinleyiciler, Hristiyan unsurlardan istifade edilmek istendiğini daha önce size arz etmiştik. Savaşlarda esir edilenlerden zekaca ve fizikçe bu işe elverişli olanlar ayrılıyor ve bunlardan yeniçeri kapı kulu askeri yetiştiriliyordu. Savaşta esir edilenler, muhariplerin beşte biri devlet hazinesine ganimet olarak alınır, geri kalanı esir, köle olarak savaşa katılan gazilere dağıtılır. Bu bir İslam hukuku kuralıdır. Bu devlet hazinesine alınan beşte bir, pençik derler buna. Penç, Farsça beş, pençik beşte bir demektir. Buradan bu asker ihtiyacı karşılanıyordu. Bunlara pençik oğlanı denilmesinin sebebi de budur. Daha sonra pençik oğlanları kifayet etmeyince, Balkanlardaki Hristiyan halkın çocukları devşirilmeye başlanmıştır. Bir devşirme kanunu çıkarılmıştır. Bu Hristiyan halkın çocuklarından bu işe elverişli olanlar kapıkulu ocağına alınmıştır. Devşirmeye memur olan turnacıbaşılardır. Bunlar birer Enderun subayıdır. Kendilerine gösterilen devşirme mıntıkalarına giderler. O yerin kadı ve sipahilerinin de yardımıyla o beldeyi dolaşırlar. Kilise heyetleri vasıtasıyla çocuk devşirirler. Devşirmede 7 ile 18 yaş arasındaki sıhhatli, zeki ve yakışıklı çocuklar alınır. Fakat bunlardan en çok 7-8 yaşlarındakiler tercih edilir. Çünkü belli yaştan küçük çocuk alınırsa çocuk hastalıkları sebebiyle ona bakım icap eder. 7-8 yaşından itibaren çocuk artık bakıma ihtiyacı yok demektir. Bir ailenin devşirilebilecek yaşta iki çocuğu varsa yalnız bir tanesi devşirilir. Tek çocuğu varsa o çocuk devşirilmez. Peki bunlar gönül rızasıyla mı? Kanunda böyle bir şey geçmiyor. Yani rızası olsun olmasın çocuklar devşiriliyor. Ancak şöyle bir durum var. Tatbikatta Hristiyan aileler, Balkanlardaki aileler zaten çok fakir. Çocuk sayısı da fazla olduğu için bunlar çocuklarından bir tanesini orduya vermekte beis görmüyorlar. Çünkü bu çocuğun sefil, perişan bir hayat sürmesinden, hatta belki salgın hastalıklarında ölmesinden çok daha iyi bir ihtimal, yükselerek çok yüksek makamlara gelmesi mümkün. Bu suretle aileler eğer çocuklarını vermekte gönülsüz davranırlarsa bu devşirme görevlileri çeşitli imkanlar sunarak onları memnun etmektedirler. Ve böylece Balkanlardaki Hristiyan nüfusun silah tutacak olan çocukları da devlet ordusuna alındığı için Balkanlarda asırlarca hiçbir ihtilal ve isyan görülmemiştir. Tabii bu devşirilen çocuklar Türk ve İslam terbiyesiyle yetiştiriliyorlar, geldikleri gibi kalmıyorlar. Bunun için önce Anadolu'daki Türk ailelerin yanına gönderiliyor. Çocuklar burada belli bir müddet kalıyorlar. İslam terbiyesi alıyorlar, dini bilgiler öğreniyorlar, Türkçe öğreniyorlar ve yeni hayata intibak kaidelerini orada alıyorlar. Daha sonra çocukların yeni hayattan intibak ettiği anlaşılınca bir akçe gündelikle Acemi Ocağı'na gönderiliyorlar. Acemi Ocağı, devşirmeler için kurulan ve daha çok bir hazırlama mektebi hususiyeti taşıyan bir kışladır değerli dinleyiciler. Acemi Ocağı ilk defa Gelibolu'da kurulmuştur. Sonraları bir de Edirne'de Acemi Ocağı açılmıştır. İstanbul fethedilince Acemi olanlarının yetiştirilmeleri için İstanbul'da da Acemi Ocağı tesis edilmiş, daha sonra Gelibolu'daki ocak kaldırılmış ama Edirne'deki ocak muhafaza edilmiştir. Bu İstanbul'daki Acemi Ocağı ise varlığını devam ettirmiştir. Acemi Ocağı'na gelenler burada okuyup yazma öğrendikleri ve askerlikle alakalı askerliğe dair ilk bilgileri ve spor bilgilerini alıyorlar. Bahçıvanlık, dülgerlik, aşçılık, fırıncılık, gemicilik gibi pratik bilgi ve maharetler de kazanıyorlar. Bu ocakta gerekli bilgileri edinenler iki akçe gündelikle Yeniçeri Ocağı'na alınıyorlar. Yine burada yetişenlerin bir kısmı da kabiliyetlerine göre Cebeci Ocağı'na, Topçu Ocağı'na, tersaneye veya saray hizmetlerine ayrılıyorlar. Saray hizmetlerine ayrılan istidatlı gençler, bu işlere ait ilk bilgi ve usulleri öğrenmek üzere Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Edirne Sarayı, İskender Çelebi Sarayı gibi yerlerde terbiye görüyorlar. Aynı zamanda da bu saraylarda aşçılık, bahçıvanlık, ekmekçilik, baltacılık hizmetlerine bakıyorlar. Bunlar Topkapı Sarayı hizmetleri için ilk basamağı teşkil ediyor. Burada yetiştikten sonra kendisini gösteren ve sivrilenler saraydaki Enderun Mektebi'ne alınıyor. Enderun'da tahsil, terbiye gören, saray adet ve hizmetlerine iyice vukuf peyda eden, zeka ve kabiliyetlerini gösterenler için devletin en yüksek mevkilerine yükselen bütün kapılar açıktır. Bu cihetle Enderun bir saray akademisidir, bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin nüvesidir. Burada yetişenler arasından devletin en üst kademelerine yükselen çok kimse vardır. Acemi Ocağı'nda Enderun'a gidecek kadar sivrilmeyenler asker olurlar. Daha aşağıda kalanlar ise hizmetkarlık yaparlar. Gerek saray hizmetkarlığı, bostancılık, kapıcıbaşılık gibi işler yaparlar. Zaten bunu da yapamayacak olanlar doğrudan Acemi Ocağı'na getirilmeden devlet çiftliklerinde işçi olarak çalıştırılmak üzere istihdam edilirler. Ama devşirmede böyleleri zaten bulunmadığı için devşirilen çocukların hemen hepsi ya Yeniçeri Ocağı'na girer veya Enderun Mektebi'ne alınırlar. Acemi Ocağı, nefer sayısı 70 kişiyi bulan bölük makamında 31 ortadan ibaretti. Orta denirdi bölüklere. Acemi Ocağı'nın en büyük kumandanı İstanbul Ağası'dır. Yeniçeri Ağası sefere çıkınca İstanbul Ağası hükümet merkezinin emniyet ve muhafazası işlerine bakardı. Bir nevi polis müdürü gibi. İstanbul Ağası'ndan sonra ikinci derecede Ketüda gelir. O da ocağın inzibatından mesuldü. Ocağın her bölüğünün başında çorbacı denilen kumandan subaylar vardı. Acemi olanlarının başlarında sarı renkte, ucu sivri, mahruti biçimde serpuçları bulunurdu. Acemilerin maaşları dağıtılırken çorbacılar keçe külahlarını, İstanbul ağası da mücevveze denilen kavuklarını giyerek meydana gelir, merasim yaparlar, orada hazır bulunurlardı. Acemiler iyaşelerini aldıkları yevmiyeleriyle temin ederlerdi. Aralarından 25-30 kişi nöbetleşerek her gün yemeklerini pişirirdi. Acemi Ocağı'nda yetişenlerin burada ne kadar kalacakları belli değildi. Ancak Yeniçeri Ocağı'nda vuku bulan münhallere nakiller yapılırdı. Yani Yeniçeri Ocağı'nda boşalma oldukça Acemi Ocağı'ndan buraya çıkma olurdu. Yeniçeri ve diğer ocaklarda mesela Bostancıbaşı Ocağı'nda, Kapıcılar Ocağı'nda ne kadar boşalma olursa bu münhaller Divan-ı Humayun'a arz edilirdi. Neticede padişahın fermanı üzerine bu açıklara, bu münhallere efrat gönderilirdi Acemi Ocağı'ndan. Acemi olanlarının Yeniçeri ve diğer ocaklara nefer kaydedilmelerine çıkma veya kapıya çıkma adı verilirdi. Acemi Ocağı'nın mevcudu pek fazla değildi değerli dinleyiciler. 15. asır ortalarında 3000, 16. asır ortalarında 4000 kadar Acemi oğlanı burada tahsil görürdü. Değerli dinleyiciler, asılları Hristiyan çocuklarından ibaret olan kapı kulu askerlerinin piyade ve süvari diye esas itibariyle iki sınıfa ayrıldığını, bir de tersaneye ayrılanlar olduğunu daha önce söylemiştik. Piyade kısmı cebeciler, topçular, top arabacılar, humbaracılar veya kumbaracılar, lağımcılar ve yeniçeriler olmak üzere 6 sınıftı. Süvarileri teşkil eden sipahi oğlanları, yani kapı kulu sipahileri ocağı ise sipah, silahdar, sağ ulüfeciler, sol ulüfeciler, sağ garipler ve sol garipler olmak üzere 6 sınıfa ayrılırdı. Cebeciler, kapı kulu askerlerinin yaya kısmındandır. Yeniçerilere ait harp levazımını taşır. Cebe zaten silah demektir. Ok, yay, kılıç, kalkan, kazma, kürek, tüfek, zırh, barut, kurşun gibi harp silahlarının, harp malzemesinin tedariki, yapımı, bakımı, harp zamanında muharebe meydanına kadar nakli bunların vazifesiydi. Cebecilerin en büyük kumandanına cebeci başı denirdi. Sonra ocak ketüdası gelirdi. Cebeciler kışlası Ayasofya Camii'nin karşısındaydı. 16. asırda 500 kişi kadar cebeci vardı. Gelelim topçulara. Cebeciler gibi kapı kulu askerinin yaya kısmına dahildir topçu ocağı. Birisi topları kullanan, birisi de döküp yapanlar olmak üzere iki kısımdır. Topçuların en büyük subayına topçubaşı derler. Sonra ketüda ile dökücübaşı gelir. Topçu ocağının mevcudu 16. asrın ilk yarısında, yani Kanuni Sultan Süleyman saltanatı zamanında 1200 kişiydi. 16. asır sonlarında 2000'i bulmuştu. Bir de top arabacıları var. Tabii Osmanlı topçuluğu ilerleyip de büyük toplar dökülünce bunları muharebe meydanına kadar arabalarla nakletmek ayrı bir iş, ayrı bir ihtisas olmuştur. İşte Kapıkulu askerlerinin top arabacıları ocağı bu ihtiyaçtan doğmuştur. Arabacı başı bunların en büyük subayıydı. Bir de humbaracı ve lağımcılar var. Bunlar da yaya Kapıkulu askerlerinden. Humbaracılar havan topu demek olan humbaraları kullanırlardı veya kumbaraları kullanırlardı. Lağımcılar ise kale kuşatmalarında kalelerin atılması ve bu gaye ile surların altına lağımlar kazılması gibi işlerle vazifeli idiler. Bir nevi istihkam işi yaparlardı. Piyadelerden yeniçerilere atlayalım, sipahilerden bahsedelim. Çünkü tekrar yeniçerilere döneceğiz ve etrafta işleyeceğiz. Kapıkulu askerlerinin süvari kısmı ilk defa Sultan 1. Murat zamanında Timurtaş Paşa'nın tavsiyesiyle kurulmuştur. Timurtaş Paşa büyük Osmanlı devlet adamlarındandır. Osmanlı teşkilatında, asker kıyafetlerinde, resmi protokol esaslarında, hatta Türk bayrağının tesisinde çok mühim bir rolü olmuştur. Sipahi ocağının kurulmasında da Timurtaş Paşa'nın rolü vardır. Önce sipah ve silahtar diye iki bölükten ibaretti bu süvariler. Bilahare sağ ulüfeciler, sol ulüfeciler, sağ garipler, sol garipler ilave edildi. Böylece sipahiler 6 bölüye çıktı. 6 bölük halkı derlerdi bunlara zaten. Kapıkulu süvarileri ağır süvari oldukları için derece itibariyle Yeniçerilerden üstündü. Maaşları da onlardan fazlaydı. Fakat Yeniçerilerin hükümet üzerindeki nüfuzları sipahilerden daha ileriydi. Yeniçeri, Cebeci, Topçu ocaklarına Acemi ocağından nefer alındığı halde Kapıkulu süvarisine Yeniçeri ortalarından ve Enderun'a adam yetiştiren saraylardan veya Enderun'dan süvarilik yapabilecek olanlardan efrat ayrılırdı. Yani Acemi ocağından Yeniçeri ocağına gidilir ama Acemi ocağından sipahi ocağına gidilmez. Buraya gidilmesi için önce Yeniçeri ocağına uğranacak veya Enderun'a uğranacak veya Enderun hazırlama saray okullarına uğranacak, buradan geçilecekti. Bu sebeple üstünlüğü vardı. Tabii çok itibarlıydı bunlar. İlk zamanlarda devlet adamlarının çocukları da bu sipahi ocağına alınmıştır bu itibar sebebiyle. Kapıkulu sipahileri savaşa giderlerken padişahın iki yanında yürürlerdi. Padişahın sağında sipahi, solunda silahdarlar. Sipahin sağında sağ ulüfeciler, silahdarın solunda sol ulüfeciler. Bunların her iki yanında da sağ ve sol garipler giderlerdi. Böylece çok muntazam ve ahenkli bir savaşa gidişleri vardı bu sipahilerin padişahın maiyetinin yanında. Evet, geldik Yeniçerilere. Yeniçeriler piyade sınıfının, hatta tek mil Kapıkulu askerlerinin en mühim ocağıdır. Acemi ocağının 1360 yılında kurulmasından kısa bir müddet sonra 1362'de Yeniçeri ocağı teşkil edilmiştir. Yeniçeriler ilk kuruldukları zaman yaya bölükleri veya cemaat diye anılan tek bir kısımdan ibaretti. Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıktığı 1451 yılında sekban bölüklerinde ilavesiyle iki kısım oldu. Daha sonra A bölüklerin teşkiliyle 3 kısma yükseldi. Yeniçeriler bölük makamında 196 ortadan ibaretti. Yeniçeri ortalarının nefer adedi 60-70 kişiden 2000 kişiye kadar değişirdi ama ortaların sayısı ne azalmış ne de çoğalmış, hep 196 olarak kalmıştır. Yeniçerilerin 196 ortasından 101'i cemaatlileri meydana getirirdi. Cemaat ortaları. Bunlardan 60, 61, 62, 63. ortalara solak ortası derlerdi. Bunların 4 yaya başısı ile 4 ketüdası padişahın muhafızlığını yaparlardı. Onun için çok gözde, çok güzide kimselerdi. Bunların sarı çizmeleri vardı. Başlarında üsküf, sırtlarında yeşil kadifeden üniforma olurdu. Cemaat ortalarının diğerleri hudut kalelerinin muhafazasına memurdu. Böyle taksim edilmişlerdi. Gene cemaat ortalarından 14, 49, 66 ve 67. ortalara hasekiler denirdi. Bu ortaların kumandanları ocağın büyük ağalarından, büyük subaylarından sayılırdı. Bir de ağa bölükleri vardı. Bunlar 61 erattan ibarettir. Bunun 31 ortası İstanbul'da sancağı şerifin muhafazasına memurdu. Peygamberden gelme bir sancak vardır. Sefer-i Hümayun'a çıkarken bu sancak da beraber götürülürdü. Geri kalan 30 orta vilayetlere taksim edilmişti. Bunlar bulundukları şehrin iç kalelerinde otururlardı. Bunların, bu bölük ortalarının ayakkabıları kırmızı renkliydi. Buradan anlaşılırdı. Bir de sekban ortaları var demiştik. Bunlar 64 ortadır. Bir ortası İstanbul'da bulunur. Padişahın av maiyetini teşkil ederdi. Diğerleri İstanbul'a yakın çiftliklerde bulunurlardı. Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek kumandanı Yeniçeri Ağası'dır. Yeniçeri ve Acemi Ocakları'nın her şeyinden Yeniçeri Ağası mesuldü. Yeniçeri Ağası'ndan sonra sırasıyla Sekbanbaşı gelir, Kul Ketüdağısı, Zağırcıbaşı, Turnacıbaşı, Haseki Ağalar, Başçavuş, Muhzırbaşı, Ketüdağ Yeri, Solakbaşı ve Yeniçeri Efendisi gelirdi. Yeniçeri Ağaları önceleri ocaktan yetişme subaylardı. Fakat bazı Yeniçeri ağalarının yolsuz hareketleri görülünce padişah 16. asırın başlarından itibaren, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren padişah ocaktan alma yerine saraydan itimat ettiği birisini Yeniçeri ağası olarak tayin etmeye başlamıştır. Yeniçeri Ağaları aynı zamanda İstanbul'un inzibat işlerinden sorumluydu. Bir nevi polis müdürüydü değerli dinleyiciler, emniyet müdürüydü. Bunun için bir heyetle ve falakacılarla vakit vakit şehri dolaşırdı, kol gezerdi. Ve bir suçlu gördüğü zaman anında cezasını verirdi. 450 akçe evmiye alırlardı. Kanuni Sultan Süleyman bunu 500 akçeye çıkarttı. Yeniçeri Ağaları bir sancak beyi, bir tuğlu sancak beyi seviyesindeydi. Vezirlik rütbesi alanlar da vardı. Yani paşa olanlar da vardı. Onlar Divan-ı Humayun toplantılarına da katılırlardı. Yeniçeri Ağaları, Ağ Kapısı denilen bir yerde dairesi vardı. Bugünkü Süleymaniye Camii'nin arkasında müftülüğün olduğu yerdir. Yazı işleriyle meşgul olan bir kalem heyeti de vardı burada. Mahiyeti de burada bulunurdu. Ağanın mektuplarını, emirlerini Kedidağ yerinin katibi yazardı. Yeniçeri Ağalarının resmi elbiseleri çok ihtişamlıydı. Arkasında sırmalı kadife veya satenden yapılmış uzun bir kaftan. Başlarında tepesi dilimli, ön tarafına ağalık alameti bir sorguç sokulmuş ve beyaz sarık sarılmış olan kavuk giyerlerdi. Ağalar Divan-ı Humayun'a girerken başlarına mücevveze denilen bir kavuk giyerlerdi. Sırtlarına seraserden yapılmış bir üst elbisesi giyerler, bir de iç kaftanı giyerlerdi. Merasim dışında alt şuhaya sarılı samur kürk giyerler, başlarına da sarık sararlardı. Divan toplantısından sonra Yeniçeri ağasının hususi padişahın huzuruna çıkıp arza çıkması ve ocakla ilgili meseleleri arz etmesi kanundu. Yeniçeri ağasından sonra Sekbanbaşı gelir dedik en yüksek rütbeli olarak. O da Yeniçeri ocağında Yeniçeri ağası eğer orduyla sefere çıkarsa onun vekili olarak İstanbul'da kalırdı Sekbanbaşı. Sultan II. Bayezid zamanına kadar Yeniçeri ağaları hep Sekbanbaşılıktan yükselirdi. Fakat bu padişah zamanında Yeniçerileri bir isyana teşvik hadisesi olunca II. Bayezid bundan sonra Yeniçeri ağalarını Sekbanbaşılıktan terfi etmeleri usulünü kaldırdı. Saraydan tahsis etti, Yeniçeri ağalarını gönderdi. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim'e, Kanuni Sultan Süleyman zamanında da bu kanun oldu. Bir de Kul Kedüdağısı var. Sonra gelen subay, 3. Büyük Kumandan, Yeniçeri ağasının muavinidir. Ocakla daimi teması vardır bunun. Onun için çok nüfuzlu bir subaydır. Yeniçeri ağalarını derhal değiştirebilen hükümdarlar, ocakla içli dışlı teması olduğu için ocak üzerindeki nüfuzu yüzünden bir hadise çıkar düşüncesiyle Kul Kedüdağılarını birdenbire azledemezlerdi. Padişah bile ondan çekinirdi. Sonra Zağacıbaşı geliyor. Yeniçerilerin 64. ortasının kumandanıdır. Bu ortanın nefer mevcudu, kumandanının rütbesi de mütenasip olarak diğerlerinin mevcudundan daha fazladır. 400 hatta daha fazla kişiden terekküp ederdi. Zağacıbaşılar aynı zamanda padişahın av köpeklerine de bakarlardı. Padişah ava çıkınca Zağacıbaşı da mahiyetinde hazır bulunurdu. Bir de seksoncular vardı, samsoncular. Bunlar ayı avına mahsus köpeklere bakarlardı. Seksoncu başı da yüksek bir subaydır. 71. ortanın kumandanı. Turnacı başı da yine avla alakalı bir isim bu. Ama devşirme kanunu gereği Balkanlardaki çocukların devşirmesi işine bakardı. Gene birer orta kumandan olan Haseki ağalar padişahın av mahiyetiydiler. Bölük ortalarından 5. ortanın kumandanı Başçavuş ağa. Ocağın Ketüdağ'dan sonra en nüfuzlu şahsiyetlerindendir. Muhzır ağa gayrimuayyen bir bölük ortası kumandanıdır. Ortasıyla beraber sadrazamın mahiyetinde bulunurdu bu. Ketüdağ yeri ağayla Yayabaşı ağa yine birer orta kumandanıdır. Solakbaşı ağalar 60, 61, 62 ve 63. ortaların kumandanıdır ve biraz evvel söylediğimiz gibi savaşlarda padişahı muhafaza ile mükelleftiler. Yeniçeri subaylarında işte aşçıbaşı gibi veya zağarbaşı gibi, turnabaşı gibi isimlerin bulunması şunu gösteriyor. Avcılık ve yemek hazırlama çok önemli işlerdir. Orduda da bunlar çok mühim görevlerdir. Onun için subayların ünvanları hep bu şekildedir. Bunların avcı veya aşçı olduğu hatıra gelmemeli. Bu işleri de yaparlar ama onlara bu isimlerin verilmesi aşçılık ve avcılığın iki ehemmiyetli vazife olmasından dolayıdır. Değerli dinleyiciler, Yeniçeriler yaya askeri oldukları için silahları da bu hallerine mütenasipti. Önceleri ekseriyetle yay ve oktan ibaretti silahları. Sonra kılıç, kalkan, yatağan daha böyle kısa eğri kılıçlar, tüfek ve barutla da teçhiz edildiler. Ayrıca cebecilerin muharebe yerine kadar getirdikleri kazma ve kürekler de siper kazmak için kendilerine verilirdi. Yeniçeriler haftada 3 gün ok, yay ve tüfek talimleri, atış talimleri yaparlardı. Harp olsun olmasın, ocağın büyük kumandanları 3-4 ayda bir talimhaneye gelir, atışlara endah derlerdi onu, endahlara nezaret ederlerdi. Harplerde düşman arazisine girilince, padişahın maiyetinde olarak birbiri arkasına 9 sıra teşkil ederlerdi. Harp başlayınca hep bir ağızdan gülbank çekerler, dua ederlerdi. Sonra öndeki sıra düşman üzerine silahlarını boşaltır. Bilahare birinci sıra diz çöker, bunu arkadaki sıranın tüfeklerini boşaltması takip eder ve böylece devam ederdi. Kabahat işleyen Yeniçeriler cezalarını kendi bölüklerinin mutfaklarında çekerlerdi. Yani ocağın mutfağı onlar için bir tevkifhane vazifesi görürdü. Yeniçerilere idam ve ocaktan çıkarılma cezaları dışında en çok dayak cezası verilirdi. O zamanlar dayak zaten bütün suç işleyenlerin umumi cezasıydı. Herkesi aynı derecede etkilediği için. Dayak orta efradının önünde atılırdı ve bir kişiye en çok 80 değnek vurulurdu. İdama mahkum olanların künyeleri derhal defterden silinirdi, Rumeli Hisarı'na yollanarak orada boğdurulurdu. Acemi Ocağı'ndaki oğlanlar bir akçe yevmiye alır dedik. Acemi Ocağı'ndan geçip de Yeniçeri Ocağı'na kaydolununca iki akçe yevmiye alırlardı. Akçe gümüş paradır değerli dinleyiciler. 3-4 gram ağırlığındadır. Ağırlığı çeşitli devirlere göre değişen gümüş bir paradır. O zaman iki akçenin alım gücü iyiydi. 3 pul bir akçeydi. 3 akçe bir paraydı. 40 para bir kuruştu. 100 kuruş bir liraydı. Dolayısıyla akçe bir Osmanlı lirasının %1'inin 40'ta 1'inin 3'te 1'iydi. Günümüzdeki satın alma gücüyle söylenecek olursa belki mukayese yapmak çok zor. Çünkü gümüş paranın satın alma gücü fazladır. Ama yani böyle bir kilo et alabilecek kadar belki bir paraydı. Daha sonra bunların hizmetlerine ve başarılarına göre tabii gündelikleri artıyordu. Fakat 8 akçeyi geçmezdi. Azami 8 akçedir günlükleri. Yalnız harplerde yararlılık gösteren serden geçtiler ve dal kılıçlar vardır. Yani kelle koltukta çarpışır, kalenin alınmasında en kritik yerlerde mesela kaleye tırmanırlar falan. Bunlara bu miktarın üstüne çıkabilirdik. Epeyce de üstüne çıktığı vakidir. Yeniçerilerin maaşlarına ulüfe denirdi. 3 ayda bir verilirdi. Taksitleri Arabi ayların baş ve son harfleri yan yana getirilerek özel bir şekilde isimlendirilmişti. Muharrem, Safer, Rebiül Evvel'den ibaret olana Masar denirdi. Rebiül Ahır, Cemazil Evvel, Cemazil Ahır'dan ibaret olana Receç denirdi. Recep, Şaban, Ramazan aylarının maaşına Reşen, Şevval, Zilkade, Zilhicce aylarınınkine de Lezez adı verilirdi. Yani Reşen aldık, Lezez almadık mesela. Ulfe dağıtımı kanun gereğince salı günü olurdu. Çok büyük bir merasimle yapılırdı bu 3 ayda bir. Ulfe dağıtıldığı gün Divan-ı Mayun erkanı kubbe altında toplanırdı Topkapı Sarayı'nda. Hatta bu merasime ekseriyat sefirler de davet olunurdu. Ulufe divanına galebe divanı da denirdi. Ulufe almak için başlarında kumandanları olduğu halde sarayın orta kapısı önüne gelirlerdi Yeniçeriler. Sadrazamla erkanını selamlarlardı. Sonra saray mutfağında hazırlanan çorba, pilav ve zerdeden ibaret etli pilav tabii. Zerdeden ibaret yemeği alır avluda yerlerdi. Yemek bittikten sonra gene orta kapı önündeki yerlerini alır beklerlerdi. Bu sırada başçavuş kubbe önünde ellerini çapraz şeklinde göğsüne koyup şu Yeniçeri gülbankını çekerdi. Allah Allah illallah. Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan. Bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran. Eyvallah eyvallah. Kahrımız kılıcımız düşmana ziyan. Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler, yediler, kırklar, Gülbank-ı Muhammedi, Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkârımız Hacı Bektaş-ı Veli Demine devranına hu diyelim, hu diye bağırır. Bütün Yeniçeriler de hu diye Allah'ın ismini zikrederler. Bu Gülbank bitince başçavuş birinci ortanın birinci bölüğü diye bağırır. Karakullukçulardan biri de burada diye cevap verir. Bu sefer başçavuş haydi der demez bölük neferleri koşarak kendilerine verilmek üzere hazırlanan meşin keseler içindeki paraları alırlardı. Böylece bölüklerin sayısı bitinceye kadar merasim devam ederdi. Yalnız 65. ortaya gelince başçavuşun bağırmasına hiç kimse ses vermezdi. Ancak 3. defa bağırınca yoktur cevabı verilirdi. Bu cevaba karşı başçavuş yok olsun diye bağırırdı. Bunun üzerine bütün Yeniçeriler de hep birazdan yok olsun diye bağırırlardı. Niye? 65. orta Sultan II. Osman'ın katline iştirak ettiği için hadiseden sonra bu orta lağvedildi ve lanetlendi. Böyle bir adet hasıl oldu. Yeniçeriler paraları aldıktan sonra odalarına dönerlerdi. Ertesi gün herkesin istihkakına göre paraları kendilerine verilirdi. Burada müşterek masraflar için tas parası denen yüzde muayyen bir miktar para toplanırdı. Bu Yeniçeri ortalarının sandıklarında toplanırdı. Birkaç gün sonra birinci ortanın efradından sayılan padişah, ki padişah da Yeniçeri ortasının bir neferi sayılıyor, at ile Yeniçeri kıyafetinde kışlaya gelir. O da ulufesini aldıktan sonra ağ kapısından geçerken Yeniçeri ağasının verdiği şerbeti at üzerinde içerdi. Bu da Yeniçerilere bir teşvik, bir motivasyon teşkil ederdi. Yeniçerilerin varidatı sadece bu maaşlardan ibaret değil değerli dinleyiciler. Padişahlar tahta çıkarken Kapıkulu askerine cülus bahşişi vermek adetti. Cülus tahta oturmak demek. Yıldırım Sultan Bayezid devrinden itibaren adet haline gelmiştir. Bilahare de kanunlaşmıştır. Tabi Kapıkulu askerine verilen cülus bahşişi bütün sınıflar için aynı miktarda değildi. Bir de cülus bahşişi gibi padişahın ilk defa sefere çıkmasında bahşiş verme adeti vardı. Buna da sefer bahşişi denirdi. Bu cülus ve sefer bahşişleri hazinenin fakirleştiği sıralarda devlet adamlarına çok sıkıntılı günler yaşatmıştır. Çünkü bu bahşişler verilemeyince Yeniçerilerin kazan kaldırmasından, kıyam etmesinden korkulurdu. Verildiği zaman da ekonomi zaafa uğrardı. Bunu vermek için sarayda ne kadar kıymetli eşya varsa darphaneye gönderilir, ayarı düşük para bastırılır. Paranın ayarı düşük olduğu için Yeniçeriler yine de memnun edilemezdi. Değerli dinleyiciler, Yeniçerilerin iyaşesi şimdiki gibi yemeklerin devlet tarafından hazırlanıp verilmesi şeklinde değildi. Her Yeniçeri haftanın cuma günlerinde maaşından onar akçe iyaşe bedeli verirdi. Bununla temin edilen erzak Yeniçerilerin mutfaklarında pişirilirdi. Yemek için etler de dışarıdan temin olunurdu. Yeniçerilere verilecek etlerin kolay ve ucuza temin edilmesi maksadıyla Fatih Sultan Mehmet zamanında hususi bir mezbaha kuruldu. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da et meydanı tesis olundu. Et meydanında bulunan 8 adet kasap dükkanı sadece Yeniçerilerin et ihtiyacını temin ederdi. Pahalılık olursa aradaki farkı devlet öderdi, sübvanse ederdi. Sefer esnasında bir hususiyet teşkil etmek üzere masrafı devlet tarafından ödenerek her Yeniçeri ortasına 2 okka et, her nefere de yarım okka ekmek verilirdi. Diğer masrafların bedeli Yeniçeri ortaları tarafından tesviye edilirdi. Her Yeniçeri ortasının içinde yemek pişirilen 2 veya 3 tane bakırdan yapılmış kazanlar vardı. Yeniçeri küçük subaylarının nezareti altında bulunan bu kazanlara çok ehemmiyet verilirdi. Yeniçerilere göre kazanların bayraklardan, nişanlardan daha fazla ehemmiyeti vardı. Herhangi bir iş için konuşup karar vermek gerekirse Yeniçeriler bu kazanların etrafında toplanırlardı. Savaşlarda kazanların düşman eline geçmemesine ziyadesiyle itina ederlerdi. Harpte bir bölüğün kazanı zayi olursa o ortanın bütün subayları azlonulurdu. her Yeniçeri ortasına ait kazanlardan başka Kazan-ı Şerif denilen bir kazan daha vardı. Bu kazanda Hacı Bektaş Veli'nin yemek pişirip ocağa hediye bıraktığına inanılırdı. Yeniçeriler kıyam edecekleri zaman mukaddes saydıkları bu kazanın etrafında toplanıp konuşurlardı. İsyan ettikleri vakitte kazanı kaldırırlar, yani orta kazanların etrafında toplanarak bunu isyanın idare edileceği yere götürürlerdi. Kazanı böyle bir çubuğa geçirirlerdi sıra, birisini bir asker Yeniçeri subayı, birisini bir Yeniçeri subayı tutardı. Bu hareket hükümete baş kaldırmak demekti. Kazan kaldırmak Yeniçerilerin isyan etmesi demekti ki günümüzde de kazan kaldırmak tabiri yerleşik otoriteye baş kaldırma manasında kullanılan bir tabir olmuştur. Değerli dinleyiciler, Yeniçerilerin en muayyen alametleri başlarına geçirdikleri börk adı verilen beyaz keçe külahtı. Bu külah 45 santim uzunluğundaydı. Külahın alt tarafı başa yapışacak şekilde dar ve kalıplıdır. Üst tarafı Yeniçerinin başının üstünden ensesine doğru sarkardı. Börkün yatırma denilen ve yayvan çuhadan ibaret parçası yürürken Yeniçerinin omuzlarına vururdu. Börkün ön kısmında yünlük veya tüylük denilen bir kısım vardı. O da Yeniçerinin mali vaziyetine göre kıymetli veya kıymetsiz taşlarla süslenirdi. Yalnız ketüda, yayabaşı ve bölükbaşıların börklerinin kenarında subay olduklarının alameti olarak sırma şeritler vardı. Börkün üsküf denilen nevinin arkasında yatırması yoktu. Üsküfün başa geçirilecek kısmı sırma işlemeli idi. Yeniçeriler börklerini başlarına eğri giyerlerdi. Orta kumandanlarıyla sekbanlar düz giyerlerdi. Bu börklerin yapıldığı keçeler evvelce Bilecik'te imal edilirdi. Bu keçelerden Yeniçeri olmayanların da alıp külah yaparak giyindikleri görülünce Yavuz Sultan Selim zamanında bir emir verildi. Bunlar yalnız Yeniçeri kışlalarında dokunmaya, imal edilmeye başlandı. Yeniçerilerin üniforması mavi veya lacivert çuhadan yapılmış, içi astarlı kaputlar. Bunun altında cübbeyi andıran, ta topuklara kadar inen dolama şeklindedir. Yürümekte güçlük çekmemek için dolamanın uçlarını bellerindeki iplik veya ipekten yapılmış kuşakların arasına sokarlardı askerler. Bundan başka ayrıca dolamanın üstüne giyilecek barani veya barani denilen bir yağmurlukları da vardı. Baran yağmur demektir. Bu baraniler mavi renktedir. Uçları da bele sokulurdu. Yeniçeriler ayaklarına da baldırlarına sıkı sıkıya yapışan çakşır giyerlerdi, pantolon gibi. Bu ata binmekte de aynı zamanda kolaylık sağlar, yürümekte de kolaylık sağlar. Tabii Yeniçeri subaylarının serpuşları ve elbiseleri rütbelerine göre bir takım değişiklikler gösterir. Fakat asıl yeknesak fark çizmelerindedir. Yaya ve cemaat kumandanlarının çizmeleri sarı renktedir. Ketüda, muhzırbaşı, başçavuş gibi yüksek rütbeli A bölükleri subaylarının çizmeleri de sarı renktedir. Bunlardan gayrı A bölükleri ve bölükbaşılar kırmızı çizme giyerler. Küçük rütbedeki subayların çizmeleri ise siyah renkte olur. Yeniçeri Ocağı'nın en büyük bayrağı İmam-ı Azam bayrağı denilen beyaz ipekten bir bayraktı değerli dinleyiciler. Yeniçeri ağası merasimlerde bu bayrağın arkasından giderdi. Ağanın arkasında da Yeniçeri ağası bayrağı ile sarı kırmızı renkte olan alay bayrağı gelirdi. Bunları Ketüda Bey bayrağı, baş yayabaşı bayrağı, baş çavuş bayrağı ve nihayet bölük bayrakları takip ederdi. Yeniçeri ortalarının bayrakları yarısı sarı, yarısı kırmızı renkte çatal bayraklardı. Bayraklardan başka her Yeniçeri ortasının bölük kapıları üzerinde, çadırlarında ve hatta bayrakları üstünde hususi nişanları vardı. Bazı Yeniçeriler bu nişanları dövme halinde kollarına işlerlerdi. Bir kısım Yeniçeri mezar taşlarına dahi bu nişanların işlenmiş olduğu görülmektedir. Yeniçeriler Aksaray'da, Aksaray Meydanı'nın olduğu yerde, Bezneciler'de, Acemi olanlar hamamının olduğu yerde efendim ve Sultanahmet'te çeşitli kışlalarda otururlardı. Ama esas Yeniçerilerin oturduğu kışlalar Aksaray'daydı. Ocağın kuruluşundan itibaren inzibat çok sıkı şekilde devam etmiştir. Bu zaman zarfında, inzibatın böyle sıkı olduğu zaman zarfında Yeniçeriler evlenemezlerdi. Sakal koyveremezler ve kışladan başka yerde kalamazlardı. Yavuz Sultan Selim'in vezir azamlarından Yunus Paşa, ihtiyar bir Yeniçeri olan kardeşinin evlenmesi için padişahtan müsaade istedi. Fakat bu isteği reddolundu. Fakat sonra çok rica ederek bu istediği müsaadeyi padişahtan aldı. Böylece bir Yeniçeri neferinin evlenmesi ilk defa vuku buluyordu. Bundan sonra Yeniçerilere yavaş yavaş belli bir yaştan sonra evlenme müsaadesi verildi. Fakat 16. asır boyunca evlenen ihtiyar Yeniçeriler, ihtiyar dediğimiz burada tabii 70-80 yaşında değil, yani askerlik yaşını geçmiş olanlar, bunların miktarı pek fazla değildi, çok azdı. Ama 17. asırdan itibaren ocak disiplini bozuldukça evlenen Yeniçeri sayısı da arttı. Evlenen Yeniçeriler tabii kışlalarda kalmamaya başladılar. Çocuklarını geçindirebilmeleri için maaşları yetmedi. Esnaflık etmeye başladılar. Öyle zaman oldu ki evli Yeniçeriler haftada bir defa kışlaya uğrayıp subaylarına göründükten sonra evlerine, dükkanlarına döner oldular. Bu da Osmanlı Yeniçeri Ocağı'nın zaafa düşmesine sebebiyet vermiştir. Normalde ocağa girenler vefat edene kadar bu ocakta kalırlar. Ancak artık harbe gidemeyecek durumda olan Yeniçeriler, Yeniçeri sıfatını muhafaza etmek kaydıyla kendilerine oturak aylığı denilen bir aylık tahsis edilir. Bu aylığı alır, bir nevi emeklilik hayatı yaşardı. Değerli dinleyiciler, Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğu Sultan 1. Murat Hüdavendi Ger devrinden Kanuni Sultan Süleyman'ın son zamanlarına kadar sıkı bir disiplin altında, gayet düzgün olarak işleyen bir ocaktı. Bu devirlerde hemen hemen bütün Avrupalıların hayranlığını celbederdi. Tabii zamanla işin içine iltimas ve gayri samimi niyetlerden doğan nüfuzlar, devlet adamlarının nüfuzları girmeye başlayınca ocağın disiplini gevşemeye ve bozulmaya başladı. Zaten devlet içinde devlet olmak itibariyle Yeniçeri Ocağı'nın bir nüfuzu vardı. Padişahların bile zaman zaman Yeniçeri Ocağı'nın bu halinden çekindiklerini söylemiştik. Ve Yeniçeri Ocağı'nın en parlak zamanlarında bile, Fatih Sultan Mehmet devrinde bile Yeniçeri Ocağı'nda ayaklanmalar olmuştur. Bu ayaklanmaların haklı tarafları olabilir. Çünkü kendilerine verilen maaşın düşüklüğü veya paranın ayarsızlığı buna sebep olmuştur. Ama Yavuz Sultan Selim gibi celalli bir padişah bile icabında ayaklanmak ve dediklerini yaptırmaya çalışmaları vaki olmuştur. Bu Kanuni Sultan Süleyman gibi dirayetli bir padişahtan sonra büsbütün artmıştır. Sultan 3. Murat devrinden itibaren bir takım esnaf ve sanatkarlar ve bunların çocukları Yeniçeri Ocağı'na alınmıştır. Bundan dolayı Sultan 3. Murat suçlanır ama bunun esas sebebi Yeniçeri Ocağı'na alınacak devşirme oğlanın bulunmasındaki sıkıntılar ve Yeniçeri Ocağı'nın ve hükümetin mali zaafa düşmesidir. Tabii bu da buna paralel olarak ocağın disiplinini ve inzibatını bozmuştur. Nizam harici hiçbir suretle yetişmeden ocağa girenler hem askerin harp kabiliyetini düşürüyor hem de askerleri Yeniçerileri itaatsizliğe, serkeşliğe alıştırıyordu. Zahmetsizce Yeniçerilik isminden faydalanarak maaşa kavuşanların kuru kalabalığı yüzünden Yeniçerilerin miktarı birdenbire arttı. Fatih Sultan Mehmet devrinde 4000 kişiden ibaret olan Yeniçeriler Kanuni Sultan Süleyman devrinde 12000 kişiyi bulmuştu. Yeniçerilerin sayısı Sultan 3. Selim devrinde 145.000'e yükselmişti. 12.000 nere? 145.000 nere? 10 mislinden fazla. İşte Yeniçerilerin sayısını 12.000'den 145.000'e yükselten bu şartlar olmuştur. Zaten son zamanlarda devşirme kanununun icapları da artık tatbik edilemez hale gelmişti. Evvelce ocaktan taat edilenler ocağa bir daha giremezlerdi. Sonradan bunlar tekrar geriye alındılar. Bu ocak disiplini için büyük bir darbe oldu. Yeniçerilerin disiplini bozuldu. Bozuldukça devlete fayda yerine zarar getiren ve kendilerinden korkulan bir güruh haline geldiler. Kanlı ihtilallere, padişahların tahttan indirilmelerine, hatta öldürülmelerine, birçok devlet adamlarının öldürülmelerine sebebiyet teşkil eden korkunç bir kalabalık halini aldılar. Halbuki evvelce padişahı bir kale gibi muhafaza eden bu kuvvet, bozulduğu sırada en çok padişahları ve sadrazamları düşündüren, uykularını kaçıran zorbalar vaziyetine girdiler. Sultan II. Osman gibi bir padişahı tahtına indirdi. İndirdikten sonra pek fena işkencelerle ve çok büyük ahlaksızlıklarla yedi kuleye götürüp öldürenler yine Yeniçeriler olmuştu. 17. ve 18. asra damgasını vuran ve padişahların tahttan indirilmesiyle neticelenen ihtilallerde hep Yeniçeriler ön sırada olmuştur. Sipahileri burada daha az görüyoruz. Bu da Yeniçeri Ocağı'nın halk nezdinde nefret edilen bir ocak halini almasına sebebiyet vermiştir. Evvelce vefat eden Yeniçerilerin ocak sicilinden düşülmesi ve yerine yeni Yeniçerinin alınması gerekirken bunlar ocak sicilinden düşürülmemiştir. Ve maaşlarını ocak ağaları veya ocak zorbaları almaya devam etmiştir. Ayrıca savaşacak haleden düşen Yeniçerilerin tekayüde sevk edilmesi gerekirken bunlar da tekayüt olmamışlar ve Yeniçeri maaşını almaya devam etmişlerdir. Ve ayrıca dışarıdan gelenlerle eski Yeniçerilerin çocuklarının da ocak mensubu sayılmasıyla ocağın mevcudu çok artmış. Bu da onları devlet içinde bir devlet haline getirmiştir. Sadece siyasete karışmaları, ihtilaller tertipleyip devlet adamlarını öldürmeleri değil, halkta da çok büyük zulümler yapmaları tarih kitaplarına geçmiştir. Bilhassa 17. asrın sonları ve 18. asırda Yeniçerilerin zorbalığından İstanbul halkının sokağa çıkamadığı zamanlar olmuştur. Dükkanlar haraca bağlanmış, sokaktan geçen Yeniçerilere gereken hürmeti göstermeyenler ise dövülmüş, hatta öldürülmüştür. Balta asmak diye bir tabir vardır. Yeniçeriler bir dükkana veya bir gemiye baltalarını saplarlar ve onlardan haraç isterlerdi. O kadar ki padişahlar belli devirlerde İstanbul'da oturmayıp Edirne'de oturmuşlardır. Mesela Sultan II. Ahmet, Sultan III. Mustafa, Sultan IV. Mehmet hep Edirne'de oturmayı tercih etmişlerdir. Ama her bir padişahın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak veya ıslah etmek teşebbüsü akamete uğramıştır. İlk teşebbüse girişen Sultan II. Osman olmuştur. Halk ona Genç Osman der ve bu teşebbüsünü hayatıyla ödemiştir. Ondan sonra Yeniçeri Ocağı'nı ıslah etmeye çalışan her padişahın teşebbüsü akamete uğramıştır. Yeniçeriler ona mukavemet etmeyi bilmişlerdir. Sultan 3. Selim en son bu teşebbüse girişen padişahlardandır ve Yeniçeri Ocağı tarafından tahttan indirilmiş ve arkasından pek kanlı bir şekilde şehit edilmiştir. Bu arada değerli dinleyiciler, Hacı Bektaş Veli'nin bu ocağın kuruluşunda rolü olduğu söylenir. Bu da Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşi karakterini izah eder. Zamanla İran ajanları Anadolu'da Şii propagandası yaparken Bektaşi tekkelerine ve bilhassa Yeniçeri Ocağı'na da uğramayı ihmal etmemişlerdir. Ve böylece çok sayıda Şii meşrepli kimseler Yeniçeri Ocağı'na girmiş ve Yeniçeri Ocağı Sünni inanıştan uzak Şii inanışa yatkın bir ocak haline almıştı ki bu da bir zorbalar gülü haline gelmesinde ve halk tarafından nefreti mucib olmasında mühim bir amil olmuştur. İşte bu şartlarda ıslahı gayrı kabil hale gelen ve zamanın şartlarına da uymayan Yeniçeri Ocağı nihayet Sultan II. Mahmut zamanında pek kanlı bir şekilde 1826 yılında ortadan kaldırılmıştır. Halk da bu ortadan kaldırmaya iştirak etmiş. İlk defa bir halk hareketi teşekkül etmiş ve halk rastladığı Yeniçeri'yi aman vermeden öldürmüş. Yeniçerilerden sandallara binip veya başka şekilde İstanbul'u terk edenler Balkanlar'da, Arnavutluk'ta, şurada burada hayatlarını devam ettirebilmişler. Onun dışındakiler hepsi imha edilmiş. Çok azı yeni padişaha biat ederek hayatlarını kurtarabilmişler ve yeni ordunun teşekkülünde daha önceden yani bu vakadan önce padişaha biat ederek kurtulmuşlardır. Bu hadise Osmanlı tarihinde dönüm noktası olan hadiselerden birisidir ve vakayı hayriye, hayırlı olay, hayırlı hadise diye bilinir ve hatta Üssü Zafer ismindeki tarih kitabı da sırf bu hadisenin ortadan kaldırılmasını anlatan bir tarih kitabıdır. Bu sebeple Osmanlı tarihinde Sultan II. Mahmud'un çok mühim bir rolü vardır. Vaka Yeniçeri Ocağı'na karşı bu menfi tavırları tenkit edenler, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını hatalı bulanlar da vardır. Ancak bunlar çok sonradan yapılan eksik değerlendirmelerdir. Tarihi hadiseleri bulunduğu zamanın şartlarını nazara alarak değerlendirmek lazım. Yeniçeri Ocağı artık ıslaha kabil olmayan, tefessü etmiş bir ocaktı. Osmanlı tarihinin şanlı sayfalarını yazan bu ocak her kemalin bir zevali vardır. Sırrınca zevale uğramış ve ortadan kaldırılmasından başka çare kalmamıştı. Bundan dolayı Sultan II. Mahmut Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan padişahlardan birisi addedilse yeridir. Değerli dinleyiciler, Yeniçeri Ocağı'na tahsis ettiğimiz bu haftaki Çınaraltı programının da sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. O zamana kadar radyonuz TGRT FM'de, hoşça kalın.
Çınaraltı.